da muhabbet.
Enflasyon düşüyor ama fiyatlar artıyor. Nasıl oluyor? TÜİK sayesinde. Kendini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan kırmızı montlu bir kişi beni Allah gönderdi diyerek bir vatandaşı 2500 lira dolandırdı. Oğlum hepimiz paranoyak olduk ya. Karabağlar Spor Kulübü'ne sınırsız kelle paça çorbasına transfer olmuş adam. Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını yapılmış. Horozlara el konulmuş. Tavuklar yorum yapmamış. Ekmeğimizin peşinde izlemişler.
Nihat'la muhabbet. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la muhabbeti sunar.
Yarken dostlar ben ıslanmışım çok mu? Ali yazar beni bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar.
Ali yazar beni bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Devran dönüyor dostlar, ben dönmüşüm çok mu? Ali yazar, veli bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar.
Ali yazar, veli bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar.
Bitiyor dostlar, ben bitmişim çok mu? Ali yazar beni bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar.
Ali yazar beni bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar beni bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar beni bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm.
Türkiye'nin en kafa radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Tarih 22 Nisan, 7'yi 4 dakika geçiyor saat. Pazartesi gününün sabahında hemen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın öncesinde haftaya birlikte başlıyoruz. Yine gayet rüzgarlı, Lodos etkisinde bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Yine son zamanlarda etrafı saran muhtemelen çevremizdeki birçok insanın da asılanmasına sebep olan bir salgının etkisinde bir sabahtan sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Hastalığı tam olarak atlatamamış olsam da yine de en azından ses konusunu bu noktaya getirebilmiş durumdayım. Ne yaptınız? 23 Nisan için hazırlıklar tamam mı? Bayraklar, süsler hazırlandı mı? Evler, iş yerleri süslendi mi? Bugün mü süslenecek? Zannediyorum bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biraz daha coşkulu olacağız. Malum. Motivasyonumuz var. Gençliğimiz var. Çocuklar durumun farkındalar. Çok net bir şekilde en azından beni dinleyen çocuklar durumun farkındalar. Onlar da bu 23 Nisan'ın daha bir coşkuyla kutlanması gerektiğinin farkındalar. Muhtemelen o coşkuyu onlar da yaşıyorlardır diye tahmin ediyorum. O nedenle bu sene sadece 23 Nisan'da değil diğer bayramlarda da sanki böyle daha da bir coşkuyla, belki daha büyük bayraklarla evlerimizi, iş yerlerimizi daha fazla bayrakla, Türk bayrağıyla süsleyerek, dediğim gibi daha böyle bir şevkle kutlamalıyız. Çünkü şevkimiz de var. Artık var yani.
İncitmem seni. Gelir karşıma çıkarsan durmadan.
Tabii var olanlar sadece bunlar değil. Neler olduğunu. Hatta sadece şu anda belediyelerde neler olduğunu. Tıpkı seçimden hemen sonra söylediğim gibi, günler geçtikçe bu devir teslim işlemleri bittikten sonra yeni belediye başkanları ve kadroları göreve başladıkça, onların keşfetmeleri sayesinde öğreniyoruz. Evet, belediye binasını keşfediyorlar. Belediye binasında, yani göreve başladığı belediye binasında kaybolan belediye başkanı var, biliyor musunuz? Yani odasından çıktıktan sonra böyle belediye binasında oradan oraya giden, oradan oraya giden, sonra tekrar kendi odasına dönmekte zorlanan belediye başkanı olmuş. Bunu bizzat böyle yaşayandan dinledim de o yüzden söylüyorum. Ya böyle özel bir sohbette anlatmayayım detayını ama baya baya o kadar büyükmüş yani. Kaldı ki geçen hafta konuşmuştuk bu belediye binalarıyla, makam odalarıyla ilgili. Bu sabah da konuşacağız ama bu sabah biraz daha mobil hale geleceğiz. Makam arabalarını konuşacağız. Bu sabah biraz öyle olacak. Tabii oraya gelene kadar çok şey konuşacağız canım. Fenerbahçeliler bu sabah biraz daha mutlular. Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı dün şampiyon oldu. 2-2 idi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'le. Skor durumu ve 5. maç, artık şampiyonu belirleyecek maç, dün akşam saat 19'da oynandı. Fenerbahçe 3-0 kazandı. 3-1 mü kazandı? Bak dur bir anda heyecandan. Fakat tabii evet 3-0 kazandı, doğru. Fakat şöyle bir şey var. Ben maçı izlerken de dikkatimi çekti zaten. Maçın başında TRT yayınlıyor bu arada maçı. TRT Spor Yıldız yayınlıyor. O sırada maçtan önce işte protokol sıraları görünüyor. Protokol sıralarında olanları görüyoruz falan. Bu TRT'nin spor dairesi başkanı belli ki göreve yeni başlamış, sürekli onun ismi geçiyor. Habire ondan bahsediliyor falan doğal olarak. Belli ki masa sürekli onu seçiyor. Dolayısıyla maçı anlatan spiker doğal olarak vermek durumunda kalıyor. Sonra bir ara bir baktım. Ekrem İmamoğlu gelmiş maçı izlemek üzere. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Eşi Dilek İmamoğlu da var. Şimdi görüntüye bir anda onlar girdiler. Voleybol Federasyonu Başkanı'nın yanında oturuyor. Konuşuyorlar böyle. Dedim herhalde söylemezler. Aa bir baktım. Spiker dedi ki Ekrem İmamoğlu ve eşi de tribünlerdeler şu anda falan dedi. Vay dedim yani. Değişiyor değişiyor. Daha dur. Daha önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda neler göreceğiz? TRT'de bu böyle. Medyanın kalanında neler göreceğiz? Medyanın kalanının bir bölümünü belki görmeyeceğiz.
Bugünkü aklım olsaydı harcar mıydım?
Velhasıl asıl konuya dönelim. Fenerbahçe Opet üst üste ikinci kez. Toplamda yedinci kez. Geçen sene de bu arada Eczacıbaşı Dynamit'le yine final serisi oynanmıştı. Yine şampiyon oldu.
Her kadehte, her yalanda.
Kutluyoruz sarı melekleri.
Saçlara doluncaklar. Birden bir pişmanlık başlar. Sanki felek tokadını bizim gibilere saklar.
Biteni anlatan çok güzel bir Selami Şahin şarkısıdır. Boş vere boş vere. Ne hale geldik. Aman boş ver. Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın. Diye diye en son artık ağzımızın tadını oluşturabilecek, yemeği yiyemeyecek noktaya geldik. Tat hakikaten hiç değişmiyor yani. Hafta sonu bir boykot çağrısı vardı. Kafelerle, restoranlarla ilgili fahiş fiyata tepki olsun diye.
Selam olsun.
Anladığım kadarıyla öyle çok yoğun bir katılım olmamış. Fakat meselenin asıl sebebini tabii görmeme açısından, başka bir yere odaklanma açısından, ki o noktada fahiş fiyat konusuyla alakalı
saçlara
mutlaka konuyu istismar edenler var. Hakikaten maliyeti ne göre çok daha yüksek mesela fiyatlar koyanlar var. Bunu yapan esnaf da var, maalesef var. Ama toplamına göre baktığınızda sayılarının o kadar yüksek olduğunu sanmıyorum ben kendi adıma. Kim yazmış? Birisi yazmış Enak'tan. Veysel Ulusoy mu yazmıştı? Kafeler, restoranlar pahalı değil, siz fakirsiniz diye yazmış. Yani alım gücümüzün ne kadar düştüğünü aslına bakarsanız gösteriyor bir yandan. Bir yandan maliyetlerin ne kadar arttığını gösteriyor. Buradaki maliyet sadece mesela et fiyatları değil. O restorandaki ürünlerin girdilerinin fiyatları değil ki, onların fiyatı gerçekten çok yüksek. Özellikle et meselesiyle ilgili fiyatların ne kadar yüksek olduğunu ve maalesef önümüzdeki günlerde nasıl daha da fazla yükseleceğini birazdan konuşacağız. Yani bunlar iyi günler deniyor, öyle söyleyeyim size. Yani şu andaki et fiyatları için, şu andaki kıyma fiyatları için mesela bunlar iyi günler diyor sektörü bilenler, biliyor musunuz bunu? Şimdi mesela bunun sebebi kim? Kafeler, restoranlar mı? Mesela bunun sebebi paramız var ki alıyoruz diye böyle ukala ukala konuşan şu eski Tarım Bakanı olabilir mi? Tarımın da hayvancılığını da içine eden, onun o kararlarını onaylayan mesela iktidar olabilir mi acaba? Aa, ne kadar güzel bir kamyon arkası görüntüsü bu. Bir dinleyicimiz çekmiş, fotoğrafı göndermiş. Değişim her yerde diye. Şimdi plakayı söylemeyeyim ama. Hangi firma bu? Artun Transport'un aracı mı bu? Arkasını ne kadar güzel yapmışsınız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diye. Çok güzel bir Atatürk resmiyle, bravo. Hafta sonu Adana Portakal Çiçeği Festivali de çok coşkuluydu bu sene diyor bir dinleyicimiz. Adana'da coşku bu sene daha da fazlaydı diye yazmış bir dinleyicimiz. Ne kadar güzel. Dur bakalım, bu sene de davet eden olmadığı için gelmedik de önümüzdeki sene muhtemelen geleceğiz. Borcu olan şehirden günaydın diye yazmış bir dinleyicimiz. Yiğit bir şehrimiz yani. Yiğit ve Kamçılı aynı zamanda. O kadar böyle yüksek borçlardan konuşuyoruz ki. Artık ne yapalım, bu kadar borcu nasıl olsa biz ödeyeceğimize göre. Bari tadını çıkaralım diyoruz. Nihat Bey, kafe ve restoranlar pahalı değil, siz lokalsiniz diyor Denizli'den Erdem. Evet, lokaliz. Ne yapıyorsunuz lokaller? İyi miyiz bu sabah?
Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım. Ah bu çile çekilmez.
Ne kadar pahalı olabilir ki, etin fiyatı da dönerin fiyatı şöyle oluyor falan diye yazmış bir dinleyicimiz de. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Türkiye'de asgari ücret, yazmış bir dinleyicimiz de zaten, 17.002 lira. Bu da yaklaşık 490 euroya geliyor. Dana etinin kilosu 550 lira ki bu da 16 euroya geliyor. Şimdi Belçika'da örneğin asgari ücret 1729 euro. 60 bin liraya geliyor o da bu arada. Dana etinin kilosuysa 300 lira. Bizde 550 lira, orada 300 lira. O da 8,5 euroya geliyor. Şimdi asgari ücretle orada ne kadar dana eti alınıyor? Burada ne kadar dana eti alınıyor? Sevdan olmasın. bakanlar aklınızda olsun. Yaz tatili geldiğinde olur da yine böyle bir gurbetçi gelip sokak röportajında bize böyle yine sarmaya başlarsa kendisine bu rakamlarla örnek veriniz. Hele bir de Belçika'dan gelirse eğer. İstanbul'da metroları süslemişler 23 Nisan için. Öyle mi? Aa, ne kadar güzel, biliyorum. Daha önceki senelerde de yapılmıştı bu. Metroların camlarına böyle Türk bayrakları, Atatürk ve Türk bayrakları asılıyor. Bayrakların altında da hani eskiden okuma fişleri vardı, hatırlar mısınız? İlkokulda böyle bir fiş tahtası olurdu, ipler olurdu, oraya asılırdı. Eskiler hatırlayacaklardır. İşte o fiş yazılarıyla yazmışlar. Ömer, koltuklara ayaklarını uzatma. Furkan, bağırarak konuşma. Lale, inenlere öncelik tanı. Ural, bacaklarını toplayarak otur.
Bir de cana can katan ol, sevdan olmazsa, sevdan olmazsa.
Ah, bence çok güzel olmuş. Ev tamam, iş yerini bugün süslüyoruz. Güzel. 23 Nisan hazırlıkları başlamış. Tam biz yayına girerken zannediyorum İzmir'de hafif bir deprem olmuş. 3.2 olduğu söyleniyor büyüklüğünün, Buca merkezli. İzmir'de hissedildiği de anlaşılıyor gelen mesajlardan. İzmir'de dinleyenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve dönelim pazartesi sabahı trafiğine, hemen bir bakalım. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 22 Nisan. Her şeyi ne kadar çabuk unutuyoruz değil mi? Unuttunuz değil mi o köfteleri? Köftecileri. He? Gururlarıyla oynanan, meslekleri hakir görülen o köftecileri unuttunuz değil mi? Gidip bir köfte yiyip gönüllerini almadınız değil mi? Kayınçonuzla bir mangal dahi yapmadınız değil mi? Ama ben unutmadım işte. Ah o köfteler. Aa, ne yapıyor acaba kendisi şu anda ya? Mesela seçimlerin olduğu tarihten bugüne kadar Murat Kurum hiç bir köfte yemiş midir acaba? Ya da bir köfteciye gitmiş midir acaba? Köfteciye gitmemiştir de.
Mangalı üstünde köfteler, mangalın üstünde köfteler, kayınçom şarabın ismini heceler, kayınçom şarabın ismini heceler. Çok içme kayınçom, bırak artık mabeti, vereceksen ver artık hain köfteyi. Çok içme kayınçom, bırak artık mabeti, vereceksen ver artık hain köfteyi.
Bu hafıza kötü bir şey. Hep böyle hatırlıyor insan işte. Eski sevgili intikamını onlarca siparişle aldı. İzmir'de sevgilisinden ayrılan bir kadın sevgilisinden intikamını evinin önüne bir sürü kapıda ödemeli sipariş göndererek almış. Güzelmiş. Online platformlardan kapıda ödeme seçeneğini seçen kadın sevgilisinin önüne onlarca kurye yığdı. 30-40 farklı restorandan sipariş vermiş. Hakikaten kapının önü motor dolu, köfteci de var. Ne yapsak, böyle bir intikam mı alsak acaba? Biz de mesela kapıda ödeme siparişi versek, kapıda ödemeli sipariş versek, hepsini göndersek, bir adres belirlesek ama. hepsini bir yere göndersek yani.
Kayınçom, bırak artık mabedi. Vereceksen ver artık, alayım köfteyi. Çok içme kayınçom.
Tam da bu sırada Gelibolu'dan gelen bir haber var. Şimdi devir teslimler oluyor. Belediyelerin harcamalarını öğreniyoruz. Makam odalarını öğreniyoruz. Şimdi yavaş yavaş makam araçlarını da öğreniyoruz. El değiştiren Gelibolu Belediyesi'nin yeni başkanı belediyenin aracını 3 milyon 300 bin liraya satışa çıkarmış sevgili dinleyiciler. Bunu da bir ilan sitesine koymuş. Ve ilan sitesinde açıklamalar şöyle yazıyor. Bu arada Gelibolu Belediyesi'nde zannediyorum CHP'li belediye başkanı varmış. Gitmiş yerine AKP'li belediye başkanı gelmiş. Bunu yazan AKP'li belediye başkanı. Neticede makam A6 gerektiriyormuş. Öyle ya, partinin isminin bir manası olmuyor. Başkan olduğun zaman deniliyorsun yani. Şimdi bu A6'yı yeni başkan, AKP'li başkan koymuş ilana. Şöyle yazıyor açıklamasında. Ön takım bakım istiyor çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk. İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz. Eski başkana sormak lazım. Eski başkan halktan uzaktı. Muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı. Camlar filmli. Eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var. Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Bütün ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz. İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz. Zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır. Yedek anahtarını bulamadık. Eski başkana sormak lazım. 25 bin lira tramer kaydı var, sol çamurluk değişen. Araç başında pazarlık yapılır. Takas yalnızca halka hizmet edecek mobil ikram araçlarıyla yapılır. Varsa bir mobil ikram aracınız 3 milyon 300 bin lira. Gelibolu Belediye Başkanı'nın, eski belediye başkanının A6 makam aracı bu şekilde satılıyor. Bu arada sonra yeni başkanın makam aracını da takip edelim bakalım ondan sonra ne oluyor. Ama güzel yazmışlar.
Oyna oyna,
çal çal gaydayı.
Habe yoksa ye yorganları. Oyna oyna.
AKP'li belediyeden kent lokantası uygulaması. Hayda. Ne oldu, hani bu bir şey değildi, bu basit bir şeydi. Hatta dalga geçirecek bir şeydi, o da hizmet miydi? Onu Murat Kurum böyle şak diye bir gecede 50 tane, 300 tane, 500 tane yapardı. Ne oldu? İstanbul'da İBB'ye ait kent lokantalarının bir benzeri de Gaziantep'te hayata geçirilmiş. AKP yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 çeşit yemeğin 40 liraya satıldığı Haydi Sofra'ya lokantasını açmış. İlginç. İlginç derken dönüşü hep beraber hissediyoruz değil mi? Evet.
Oyna oyna,
çal çal gaydayı.
Habe yoksa ye yorganları. Oyna oyna,
çal çal gaydayı.
Habe yoksa ye.
Daha dur, daha neler göreceğiz, neler öğreneceğiz. Bak mesela bir şey öğreniyoruz. Eskişehir'de bir müze sevgili dinleyiciler TÜGVA'ya devredilmiş. Bir de bu vakıf meseleleri var. Şimdi mesela makam odalarını öğreniyoruz. Makam araçlarını öğreniyoruz. Makam arabalarını öğreniyoruz falan ya. Bir de bu belediyelerin mesela bu vakıflara, ki bu vakıflar üzerinden çok büyük paralar dönüyor. Bakın ben yıllardır anlatıyorum bunu. Hep anlatıyorum şu sistemin nasıl çalıştığını. Bir belediye, işte bir AKP'li belediye gidiyor bir tane arsaya, ki o arsayı bazen satın alıyor. Yani belediye kendi parasıyla satın alıyor ya da belki belediyeye ait bir arsa oluyor. oraya gidiyor, bir bina inşa ediyor. Yani arsayı alıyor, onun maliyeti var. Üzerine bir bina inşa ediyor, onun maliyeti var. Sonra o binanın içini de yapıyor. Yani içine işte yurt olacak burası diye içini her türlü döşüyor, içindeki her türlü harcamayı yapıyor. Sonra burayı gidiyor mesela 30 yılını TÜGVA'ya devrediyor. Türkiye Gençlik Vakfı'na devrediyor. Sonra TÜGVA ne yapıyor? Bu devredilen binada yurt işletmeye başlıyor. Zannediyor musunuz ki ihtiyacı olan gençlere sadece ücretsiz konaklama imkanı sağlanıyor, barınma imkanı sağlanıyor? Hayır, para alıyorlar. Ya para dönüyor diyorum. Ama her şey belediyenin imkanlarıyla oluyor. Her şey, o belediyelerin borçları morçları falan var ya. O gördüğünüz devasa borçlar neden oluyor? Hayır, bu kadar borç var. Mesela borç alırsın, karşılığında bir iş yaparsın. Dersin ki memlekete şunu yaptık, şehre bunu yaptık, buraya bunu harcadık, buraya bunu harcadık. Bunu da diyemiyorlar. İşte yaptıkları şey bu işte. Bunu yapıyorlar, oraya devrediyorlar, adamlar orada para kazanıyorlar. Olan şey bu. Deniyor ya hani bu vakıflara artık para aktarılmayacak, oraya buraya para gitmeyecek falan diye. İşte gitmediği zaman sen o zaman gerçekten hizmete parayı harcayabiliyorsun. Şimdi TÜGVA ile ilgili şöyle bir haber var. Eskişehir'de daha önce bakanlığın başvuru mevcut değil dediği Eti Şehir ve Göç Müzesi TÜGVA'ya verilmiş sevgili dinleyiciler. Eskişehir.net'ten, Eskişehir.net'ten Meltem Karakaş imzalı habere göre 2019-2024 yılları arasında Odunpazarı Belediyesi CHP meclis üyesi olarak görev yapan Ömer Faruk İnan Facebook hesabından Eti Şehir ve Göç Müzesi tabelasının kaldırıldığını, yerine TÜGVA yazısının asıldığını duyurmuş. Edinilen bilgiye göre alanın kıraathane gibi kullanılacağı, iç kısımda inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenilmiş. Kıraathane yapacaklar. Satılacak tabii orada da ürünler. Nasıl? Neyse dur şu belediye işlerine döneriz de. Avrupa Birliği'nden getirilen ürünlerde vergi yükseltilmiş sevgili dinleyiciler. Böyle minik minik küçük küçük arada böyle %1-2-1-2 ki daha büyüklerini de göreceğiz bence. Avrupa Birliği ülkelerinden getirilecek eşya ve ilaçlarda ödenecek matbu vergi oranında düzenlemeye gidilmiş. Cumhurbaşkanı kararıyla her bir yolcu için kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya ve kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilacın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda uygulanan %18'lik vergi oranı %20'ye yükseltilmiş. Öyle yok, Avrupa'ya gittik orada daha ucuz. Oradan aldık getiriyoruz falan. Eski bir hikaye bu. Kimin umurunda sarılmışız biz bize. Yeter ki sen ucuzu alma. Bütün politika onun üzerine kurulu aslında yani. Adalet meselesi aslında adaletsizlik meselesi. Memlekette birinci sorun ekonomi, evet. Bu ekonominin bu durumda olmasının sonuçlarını hep beraber gördük, görüyoruz, içindeyiz, yaşıyoruz. Ama bakın adaletsizlik bence en önemli sorun ki adaletsizlik yüzünden liyakatsiz insanlar bir yerlerde görev alabildikleri için zaten biz bugün bu durumun içindeyiz. Ekonomi olarak da bu durumun içindeyiz. Nebati işte. Yani Türkiye gibi bir ülkenin ekonomisinin başına öyle bir insanı getirirsen ya da ondan bir önceki fark etmiyor. Böyle oluyor işte yani. Liyakat, adalet. Şimdi adaletle ilgili başka bir gelişme var. Onu aktaracağım aslında size. İliç'teki maden kazasını hatırlıyorsunuz değil mi? Hani 9 işçi liç yığını altında kalmıştı. Altın madeni vardı. Bu altın madeninin yaptığı her şeye göz yumulmuştu. Erzincan milletvekilleri maden için yapmadığını bırakmamıştı. Hatırladınız değil mi? Şimdi bu İliç kazası ile ilgili çok enteresan bir şey olmuştu. Kazadan sonra mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun önerisi getirilmişti. Tabii pislik o kadar büyük ki bunun üzerini reddederek kapatamayacakları için bu sefer AKP ve MHP'li milletvekilleri de dediler ki tamam araştıralım dediler ve oy birliğiyle böyle bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi mecliste. Şimdi bu komisyonun komisyonda yer alacak milletvekilleri belli olmuş sevgili dinleyiciler. Ve bakın o komisyonda kim var? Komisyonda AKP'li Süleyman Karaman yer alıyor. Kim Süleyman Karaman? Tanıdık geldi mi isim size? Karaman 2022'de Anagol'da ait madendeki, yani bu altın madenindeki siyanür sızıntısı sonrası kirlilik yok açıklaması yapmış. Madeni koruyan açıklamalar yapmış. Erzincan milletvekili ya, aslında Erzincan'ı koruyor hesapta. Madeni işleten şirketin 2018'de İliç Belediyesi'ne 10 araç tahsis ettiği de öğrenilmiş bu arada. Araç tesliminde Karaman'da yer almış bu arada. Bu Süleyman Karaman maden şirketi İliç Belediyesi'ne 10 tane araba hediye ediyor. Milletvekili yine orada. Ama Karaman'ı asıl nereden hatırlıyoruz? 2004 yılında Pamukova kazasını hatırlıyor musunuz, tren kazasını? O zaman Devlet Demir Yolları Genel Müdürü'ydü. Hatırladınız mı şimdi tipini kendisinin? Peki sonra ne oldu? Hakkında soruşturma izni verilmedi. Soruşturma iznini vermeyen kimdi? Binali Yıldırım'dı, o dönemin Ulaştırma Bakanı. Ne oldu sonra kendisi? Milletvekili oldu Erzincan'dan. Ve Erzincan'da bunları yapıyormuş işte. Şimdi bu adam bu araştırma komisyonunda görevli, öyle mi? Neydi? Adaleti değil mi? Neyse dönelim biz şu belediyelerde çıkanlara. Mamak Diyanet'e teslim edilmiş. AKP'den CHP'ye geçen Mamak Belediyesi'nin eski yönetimi ilçenin tapusunu Diyanet'e vermiş. AKP'li Başkan Köse döneminde toplam 75 taşınmaz tahsisinin 42'si Diyanet'e gitmiş. Belediyeden tahsis yoluyla taşınmaz elde eden kurumların içinde Diyanet'in payı %56 olmuş. Diyanet'in daha çok binaya ihtiyacı varmış demek ki. O kadar büyük ki. Ve o kadar çok para harcanıyor ki parayı nereye harcasak nereye harcasak. Yeni bina olsa da oraya harcasak deyip ne yapalım, Mamak Belediyesi'nden alalım demişler yeni binayı. Yoksa mesela şu rakamlar var ya, Diyanet'le ilgili rakamlar. Şu bakayım neredeydi? Şuradaydı. Vatandaşa sabır öğütleyen Diyanet 1.431.917 asgari ücretlinin maaşını 90 günde harcamış. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024'ün ilk çeyreğinde, yani ilk 3 ayında yaptığı harcama 25 milyar liraymış sevgili dinleyiciler. 25 milyar. Yani parayı harcayacak yer bulamıyorlar derken şaka yapmıyorum, gerçekten öyle. Deli sel gibi tut çevrele tut gölün olayım. Çarparım ne varsa deli yel gibi. Bir de şu altın varaklı belediye başkanlığı binası var. Orayı gördünüz mü? Bir günaha dönüşüyor ha. Zamanla uğraşma. Sen öyle bela. AKP'li Yunus Emre Belediyesi'nin, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinin belediyesinin bu yeni belediye binası 2021 yılında yapılmış sevgili dinleyiciler. Yani yeni yapılmış bu bina. Hani eski bir binayı alıp restore falan etmemişler. Yeni yapmışlar. Binayı gördünüz mü? Bütün yasakları yasakla. Her sonunda, arkadaş, baştan ayağa. Her tarafta altın varaklar. Böyle yüksek tavanlar, bir oturma grupları. 2021 yılında para yutan Yunus Emre Belediyesi'nin hizmet binasının, belediye hizmet binası burası, belediye hizmet binasının içinde Osmanlı Müzesi, İrfan Meclisi, İrfan Meclisi mi? Türk İslam Gelenekleri El Sanatları Atölyesi, Türk İslam Medeniyeti Önder Şahsiyetler Müzesi yer alıyormuş. Yunus Emre halkı da akın akın buraları gezmiştir zaten, ben eminim. Ne kadar harcamışlar buraya biliyor musunuz? 4 milyon dolar 2021 yılında. 2021 yılında harcanan para 4 milyon dolar ya. Abi şuraya bak. Ahşap İslami Eserler Müzesi'ne alınan el oyması ahşap kapıya 2023'te 1 milyon 395 bin lira ödenmiş. El oyması ahşap kapı. Ya şu Murat Ağırel'in Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bir şey var. Denizli Belediyesi ile ilgili de bunu yarına bırakayım ben. Üzerine uzun konuşmak lazım çünkü. Belediyenin içinden geçmişler diye bir yazı yazmış da. Hakikaten içinden geçmişler belediyenin yalnız. Anlatırız yarın. Bu arada Denizli demişken... Eski Denizli Belediye Başkanı, sonra Ticaret Bakanı olmuştu. Nihat Zeybekçi hatırlıyorsunuz değil mi? Nihat Zeybekçi'nin hafta sonu... İsrail'le ilgili, İsrail'e ticaretle ilgili yaptığı açıklamayı duydunuz mu? Orada kalayım, zaten aşk var, hep yalan. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Bakanı Nihat Nihat Zeybekçi İsrail'le ticareti savundu. Zeybekçi İzmir Uluslararası Doğaltaş Fuarı'nda yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Katliamı şiddetle kınıyoruz. Diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke" demiş. Hatta bir yerde böyle şey yapıyor. Eyvallah diyor. Protesto edelim, kınayalım, tamam eyvallah. Ama Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail'le çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke demiş. E o zaman niye biz uçakta kola içemiyoruz? Yani madem böyle ticarete de devam edebiliyoruz. Yani bir yandan ticarete devam ediyoruz, satıyoruz, alıyoruz, veriyoruz falan. Sonra mesela uçakta, Türk Hava Yolları uçaklarında iç hatlarda Coca-Cola yok hala. Hala yok biliyorsunuz değil mi? O mu mesela İsrail'i dize getirecek bu durumda yani? Hem bunu yapıp...
Hani aşkta mesafe yoktur falan, tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kuş uçuşu buradan ne tutar oralar. Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın. Hani aşkta mesafe yoktur falan, tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye...
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu diyor ki... Ki Sencer Solakoğlu bugüne kadar ne dediyse çıktı. Açıklamalarını takip ediyorsanız eğer, ben zaman zaman buradan anlatıyorum. Bakın şimdi ne diyor biliyor musunuz? Yıl sonuna kadar et fiyatlarının %40 ila 50 arasında artışla 1000 lirayı geçtiğini göreceksiniz diyor. Bakın bir daha söylüyorum. Sencer Solakoğlu ne dediyse oldu. Zamanında bu Bekir Pakdemir'le abuk subuk açıklamalar yaparken de uyarıyordu. Ona ayar veriyordu, müfettiş gönderiyordu Sencer Solakoğlu'nun çiftliğine bakan, o dönemin bakanı. Ama ne dediyse, ne uyardıysa oldu. Şimdi de diyor ki yıl sonuna kadar %40-50 daha artacak diyor. Hani ona göre vaziyet alın diye ben de söylüyorum. Çünkü başka kimse sallamadığına göre. O sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da diyor ki... Haziran, Temmuz, Ağustos bu 3 ayı topladığınızda... %20 civarında enflasyonda bir düşüş beklentimiz var diyor. Öteki tarafta böyle diyor. Şimdi hangisi güvenilir? Hani bir açıklama olarak düşündüğümüzde ya da kaynak olarak düşündüğümüzde hangisi daha güvenilir? Tabii kaynak olarak biziz güvenilir olan da. Herkes bize güveniyor. O ayrı, öyle değil. Haber kaynağı olarak söylüyorum. İşte özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle, kasma, kasma, kasma. Bakın bu krizden Türkiye'nin çıkmasının birinci şartı tasarruf. Birinci şartı. Kamuda tasarruf kesinlikle yapılmalı. Kesinlikle. Bununla ilgili yalandan yayınlanan genelgeler, o genelgeleri kimsenin sallamaması, makam otomobillerinin böyle birbirleriyle yarışması. Ki bu arada Allah kahretmesin, ne güzel Passat alınıyordu. Volkswagen Passat üretimini durdurdu. Artık sedan Passat yok ya, sadece şey olarak geliyor, station wagon olarak geliyor. O nedenle bu sefer Passat yerine arkadaşlar A6'ya yöneldiler. E onun maliyeti daha yüksek oldu bu sefer bizim için. Bir de böyle bir şey oldu tabii. Alışkanlıkta öyle bir değişiklik oldu. Dikkat edin. O gördüğünüz siyah çakarların çoğu A6. A4'e de binmiyor paşalar bu arada. Tabii. İşte tam da bununla ilgili Mahfi Eğilmez hafta sonu bir açıklama yaptı. Bu kamuda israfın boyutunu anlatırken o da aynı şeyi söylüyor. Mahfi Hoca da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bizim bu krizden çıkmamızın yolu harcamaları kesmek. Başka türlü olmaz diyor. Diyor ki hazine müsteşarlığı yapmış bir dönemde Mahfi Eğilmez. Hazine müsteşarıyken benim diyor arabam Renault'du. Şimdi en basit il müdürüne bakıyorsunuz. Altında Mercedesler, Audi'ler var diyor. Bak o da biliyor. Volkswagen yok artık. Artık ona binmiyorlar yani hiç ona. Böyle Passat masat falan ona şey yapmıyorlar. Tenezzül etmiyorlar. En az A6 oluyor yani. İşte biz de bu sabah dinleyicilerimizle geçtiğimiz hafta bu makam odaları ile ilgili konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Makam odasında ne olması gerektiği ile ilgili konuşmuştuk ya. Makam arabaları ile ilgili konuşalım biraz. Ya bu makam arabaları ne olmalı? Makam arabasında ne olmalı? Ne olmamalı? Öyle ya, şimdi bu arabaların parasını biz ödediğimize göre, arabaların satın alınırken ya da kiralanırken parasını biz ödediğimize göre, yakıtını biz karşıladığımıza göre, değil mi? Doğal olarak hakkında biraz konuşmaya yetkimiz ve hakkımız var diye düşünüyorum. Makam arabasında bu sabahın konusu bu olsun. Ne olmalı, ne olmamalı makam arabasında? O makam arabası ne olmalı mesela? Hangi görev için nasıl bir araba olmalı mesela? Buyurun, bizzat ücretini ödeyenler olarak siz fikirlerinizi yazın, bize gönderin. Makam arabasında bu sabahın konusunun başlığı, sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz bu. İsterseniz WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. 22 Nisan Pazartesi gününün sabahındayız. Makam arabalarını konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta makam odalarını konuşmuştuk. Ne makamlar, ne makamlar. Altın varaklı makamlar. Şimdi öğreniyoruz, belediyeler devroldukça yapılan harcamaları, o makam odalarına ne harcanmış, kaç tane araba alınmış. Misal Denizli Belediyesi yeni yönetimi 45 tane fazla arabayı Denizli'de bir meydanda sergilemiş, demiştim bu arabalar fazla, bunları iade ediyoruz demişler. Ki biz İstanbul'da onun daha büyüğünü gördük 2019'da Yenikapı'da, hatırlayınız. Dolayısıyla makam arabaları ile ilgili konuşuyoruz. O makam arabasında ne olmalı? Ne olmamalı? Nasıl olmalı acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Bu arada bir dinleyicimiz diyor ki bu kadar diyor belediye binası yapılmış, tadilatlar yapılmış, hayretle izliyoruz da bu inşaat ihaleleri kimlere verilmiş? Bir de onlara bakmak lazım bence. Ha lütfen. Sizce yabancıya gider mi? Ben hemen bir tane örnek vereyim size mesela.
O yerinde hiç duramam. Onun arabası var. Güzel.
Osmaniye Valiliği Bahçe ilçesine hükümet konağı yapmak için yerel seçimlerden 15 gün sonra ihale açmış. Maalesef. 15 Nisan'da yapılan 122 milyon 400 bin bedelli ihale 122 milyona yapılıyor hükümet konağı. 122 milyon ne yapılacaksa düşün. AKP'den başkan adayı olan ama gösterilmeyen yeğen inşaatın patronu Mehmet Alaca'ya verilmiş. Anladık mı? Şimdi kimlere veriliyor? Misal bu binalar, bu belediye binaları, bu kaymakamlık binaları, hükümet konakları, bunlar böyle yaptırılıyorsa eğer, bu arabalar kimden alınıyordur sizce? Yani Hani burada böyle yapıyoruz ama öteki tarafta kimsenin hakkını yemeyelim demiyorlardır herhalde, değil mi? Öyle değildir yani. Şimdi bakalım ne olmalı makam arabasında acaba?
Yolun arabası var, güzel bir güzel,
makam arabasında itibar olmalı. Tamponu ahşap görünümlü olmalı, çakarsız hiçbir yere olmamalı. Her yanından çakmalı.
Onun arabası var, güzel bir güzel, şoförü de var, özel bir özel, bastığı gaza gider.
15 sene farklı kamu kurumlarında çalıştım diyor bir dinleyicimiz. Kamuda iki çeşit araba temini olur. Biri araç kiralama ihalesi usulü, diğeri de yapılan diğer büyük ihalelere şart koşularak müteahhitlerden verilmesi talep edilen. İkinci araçlarda modeller esnektir, yakıt sınırı yoktur, paralı yollardan da geçilebilir. Bu araçlar müteahhit üzerine olduğu için çoğu raporda gösterilmez. Bak bir de bu yöntem var. Gelelim asıl konuya. Makam araçlarından ayrıca diğer personelin kullandığı araçlar var. Ve bunların sayısı çok daha fazla. İşiyle alakalı araba ihtiyacı olmayan, sadece eve gidiş geliş ve özel işlerde araba kullanan binlerce insan var. Sadece kamuda araç ve sırf partiye yakın diye fazladan işe alınan personel olayını düzeltebilsek, enflasyonu da düşürürüz, ekonomiyi de düzeltiriz diyor dinleyicimiz. Keza Mahfiye İlmez de aynı şeyi söylüyor işte. Bu harcamaların önüne geçebilsek. Makam arabasında jacuzzi olmalı, şark köşesi olmalı, mutfak olmalı. O zaman siz söylediğiniz makam arabası olmuyor, makam karavanı oluyor. Hadi bak makam arabası şöyle Bedford. Motor sesinden anlamışsınızdır muhtemelen.
Soluma vura vura içimizi çürütür. Baba doldur bu dert bizi büyütür.
Nihat Bey belki çok geliyordur ama makam arabasında pudra şekeri olmalı. Özellikle çilek mevsiminde. Çünkü bazen çileklerin tadı tam olmuyor. Onun üstüne böyle pudra şekeri falan döküyorsun. Yani makam çilek isterse diye. Yoksa...
Yollarda, o şimdi hangi kollarda, gidecek bir sürü yollarda.
Makam arabaları bari renkli olsun, cıvıl cıvıl. Yıllardır siyah arabalarda vicdanları karardı. Belki cıvıl cıvıl renkleri olursa ruhları aydınlanır diyor bir dinleyicimiz. Polyanna göndermiş bunu da. Hani en azından... Ense ısıtmalı olmasın mı vekilimin arabası? Vekil çok önemli değil, bizler onun marabası. Vekil bu değil ki, Ankara koyunu, inanma bunlar hep Nihat'ın oyunu. Manici muadil göndermiş. Muhalim göndermemiş bak.
Geçer mi gönlüm gafletten, mecnun değilim sarf etmem. Çölleri dağları mahvetmem, çalarsa kapımı affetmem. Geçer mi gönlüm gafletten, mecnun değilim sarf etmem.
Fiat Egea ya da Renault Megane. Ayrıca gün içinde şoför kullansın ama evine kendi gitsin özel arabasıyla. 25 yıllık tır şoförüyüm diyor. Engin göndermiş. Ya mesela makam arabalarında niye Türkiye'de üretilme şartı aranmıyor? Türkiye'de üretilme şartı olsun. Evet, Türkiye'de üretilmeyen bir arabaya binmesin makam sahipleri. Dinleyicimizin dediği gibi makam ona Türkiye'de üretilen bir araba versin. Kendisinin parası varsa gitsin istediği arabayı, ithal arabayı alsın, ona binsin kendi parasıyla ama. Makam arabasının bagajında büyük kasa olması lazım. He, bak bu büyük eksik gerçekten ya. Var mı makam araçlarında kasa? Kilitli falan böyle özel bir yer. Bence olmalı, mantıklı. Bakü'den Sinan göndermiş, diyor ki Audi makam araçlarının fiyatları burada Türkiye'den 3'te 1 daha ucuz. Sıfır kilometrelerin fiyatlarına bakar mısınız? Bakalım. Ne kadarmış? Audi Q8. Oo, en sevdiğimiz. Yok, Q değil, bize şey lazım. Ha, A8. Tam bulduk. Audi A8 2023 model. 4 litre 129 bin euro diyor. Türkiye'deki fiyatı ne kadar acaba, onu da bilmiyorum ki bilsem. Ne yapalım, Azerbaycan'dan mı alalım, onu mu diyorsunuz? Öyle mi yapalım, ne yapalım? Twitter'dan yazamıyorum, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'na hakaretten davam var, uslu durmalıyım diye WhatsApp'tan yazmış bir dinleyicimiz. Arabaları hangi model olursa olsun, Mercedes, Audi bile olsa jetgillerin arabası gibi olmalı. Düğmeye basınca çantaya dönüşmeli, halkın gözüne batmamalı. Olur mu canım? Asıl halkın gözüne batmalı. Hatta çakmalı. Zaten halkın gözüne çaksın diyor, çakarları koymuyorlar mı? Daha çok dikkat çeksin diye özellikle. Her sabah evden çıkıp şahsi Honda 2012 model aracıma bile binmeyip metrobüsle hasta bakmaya ve güvenliği sağlamaya gidiyorum. Benzer birçok iş kolu sahibi arkadaşım gibi. Daha önemli ne yapacaklar ki? Binsinler otobüse. Halk olmak budur. Dindar olmak da komşusu açken tok yatmamaktır ayrıca diyor dinleyicimiz. O bölümleri geçtik. Şu anda çok daha ilerideyiz. Kızılcık Şerbeti kaçıncı bölüm? Şu anda oralardayız biz. O bölümleri çoktan geçtik. Har har yanıyorum, küle dönmek üzereyim. Bir suyun akışındayım, bir gidiyorum tersine. Bir arkadaşım ümitle, bir aram açık kaderle. Lakin sabrın sonu selamettir beklerim. Gün doğmadan neler doğar bilirim. Geçecek geçecek, elbet bu da geçecek. Gör bak umudum. Makam arabası değil de sınırsız akbil lazım bunlara. Hem mecbur halkın içine karışırlar. İnsanlar içinden geçenleri her gün yüzlerine söyleyerek rahatlarlar. Bir nevi terapi gibi. Akbille. Ya adam Mardin'e ailece ziyarete gidiyor. Devletin uçağıyla gidiyor. Tarifeli uçağa binmiyor. Sen ne diyorsun? ...2003'te Bayburt Telekom İl Müdürlüğü yaptım diyor bir dinleyicimiz. Vali Önde bütün il müdürlerini toplar, peşinde biz köylüyü toplar, devlet ayağınıza geldi, istediğiniz ne varsa söyleyin derdi. Bizi götürürdü köylünün yanına diyor. Makam arabam da benim kartaldı diyor. Ya bir daha söylüyorum, Türkiye'de üretilmeyen bir aracı devlet kurumlarının almaması gerekiyor. Çok basit aslında yani. Hani çok özel bir araçtır. Örneğin bir itfaiye aracıdır ki onlar da üretiliyor Türkiye'de aslında. Çok spesifik bir araçtır mesela. O olabilir, tamam ama. Bu arada bu araba konusu gelince bak, onu söylemeden geçemeyeceğim. Geçtiğimiz günlerde yine bir taksici öldürüldü biliyorsunuz. Ben yıllarca bunu söyledim, söylüyorum. Bunu söylediğim için zaman zaman taksiciler bana kızıyorlar. O plaka sahipleri benden zaten nefret ediyorlar. Onu biliyorum ama benim istediğim şey sadece beni, yani taksi kullanıcısını, müşterisini ilgilendiren bir şey değil. Aslında taksicinin de can güvenliğini sağlayacak bir şeyden bahsediyorum. Yahu şu taksilere bir standart getirin Allah aşkına. Yani denilsin ki taksi aracı şu tip araçtan olabilir. Bu aracın şöyle güvenlik önlemleri olur, şoförle yolcunun arasında bir koruma şeyi olur, koruma işte kabini olur, yani şoförün ayrı bir kabini olur. Kaldı ki bu tür arabaların üretildiği bir ülkeyiz biz, hafif ticari araçların çokça üretildiği bir ülkeyiz. Ama ne oldu? Mesela İstanbul'da yeni taksi plakaları verildi ve İstanbul Belediyesi dedi ki bu, dedi, yeni taksiler şu araçlardan olacak dedi. Biliyorsunuz o böyle minibüslerden dönüştürülen taksiler oldu. Onlarda şoförle yolcunun arasında kabin var mesela. Yolcu şoföre ulaşamıyor. Bu yolcunun da şoförün de güvenliğini sağlıyor aslında. Al bile vermediler. Ne oldu peki, o arabalar zorunlu hale getirildi? Siz bu arabaları nasıl zorunlu hale getirirsiniz? Biz bu arabaları alamıyoruz diye eylem yaptı bu sefer insanlar. Ya kamu hizmeti yapıyor bu arabalar. Bunlardan ne KDV ne ÖTV, hiçbir vergi alınmaması lazım. Ama bu taksi araç, taksi olarak kullanılacak araçlara bir standart getirilmesi lazım. Ama işte o plaka sahipleri bunu masraf olarak gördükleri için karşı çıkıyorlar. Şimdi Ukome'ye getirsin belediye. Bak Eyüp Aksu nasıl bağırıyor. E can güvenliği işte. Buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa oh olsun. Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Adı üstünde makam arabası. En az bir makam odası sığacak büyüklükte olmalı. Aslında otobüs daha iyi. Makam otobüsü olsa diyor. Onunla da her yere girip çıkamazsın ama. Sonra istediği gibi basamaz, sürat yapamaz, o da var. Aşkımız o da buna ona buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa o olsun. Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa o olsun. Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Makam arabasında araç takip olmalı. Taşıt tanıma falan illaki vardır diyor onlar kesin canım. Zaten... Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa o olsun. Çatlayanlar patlayanlar. Makam arabasında tavuk yemeği servisi olmalı. Niye? Ha, bir zehirlenme olayı olmuş. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yemeği tüketen hasta, hasta yakınları ve hastane personeli zehirlenmiş. Akşam çıkan yemeği yiyenlerde kısa süre sonra kusma, ishal, karın ağrısı başlamış. Öğündeki tavuğun bozuk olduğu ve zehirlenildiği düşünülüyormuş. Hastanede oluyor bir de bu yani. Kim veriyormuş yemeği acaba? Hemen aklımda deli sorular tabii doğal olarak. Makam arabasında renk beyaz olsun. Siyah olunca olan şoför oluyor. Her dakika silmek gerekiyor. İş çıkarmayın bize yani. Makam arabasında yanda yandaş koltuğu, radyoda tok nutuğu. Ne halt yendiği görünmesin, bütün camlarında buğu olmalı. Manici muhalim göndermiş. Tabii buğu önemli. Evet. Ama buğuya gerek yok canım. Filmle onu engelliyoruz zaten. Bir sigorta şirketinde çalışırken ismini vermeyeyim diyor bir dinleyicimiz. Bir şeker fabrikası grubu makam aracı almış. Bir de bu makam aracının aksesuar listesi geldi teminat almak için. İçinde orijinal makyaj aynası, pro kesici, şaraplık, buz kovası. Bunların hepsinin fiyatı alınmıştı ve euroydu diyor. Buz kovası? Makam arabasında. Şu Gelibolu'daki makam aracının fotoğrafını gönderiyorlar. Radyoyu yeni açanlar muhtemelen erken saatte konuştuk biz bu Gelibolu meselesini. Oradan geldik zaten bu konuya. Mesela sıcak havalarda klima çarpmasın diye palmiye yaprağıyla hafif rüzgar yapan özel memur olmalı makam arabasında. Fena fikir değil ha. Ön taraftan. Vibrasyonlu koltuk olmalı makam arabasında. Keşkül gibi titretmeli. Masajlı koltuk demek istiyorsunuz. Bu arada tabii makam arabası deyince en büyük makam arabasını, en büyük makamın arabalarını muhtemelen ileriki yıllarda onu da daha net bir şekilde öğreniriz kaç araba olduğunu da. Yapılan yurt dışı seyahatlere makam arabalarının buradan özel uçakla götürüldüğünü de biliyorsunuz değil mi? Sadece makam araçlarının değil koruma araçları da buradan özel askeri nakliye uçağıyla gidiyor. Orada biz buradan götürdüğümüz araçları kullanıyoruz. dediğim gibi sonraki yıllarda muhtemelen bunun detaylarını da öğreniriz. Makam arabalarını konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Bu aralar malum belediyeler devroluyor. O arabalarla ilgili ve makamlarla ilgili birçok şey öğreniyoruz. Ne olmalı, ne olmamalı makam arabalarında diye soruyoruz dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız. 22 Nisan tarih. Makam arabaları ile ilgili konuşuyoruz. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar devlet kurumlarında, makamlarda bakanların yerine, belediye başkanlarının yerine oturacaklar. Böyle bir buçuk iki dakika falan onlardan görüntü alınacak. Hep beraber ahahahah falan diye gülünecek. Ama çocuk bir makam arabasına da binseydim dediğinde olmaz çocuğum denilecek. Öyle ya, madem makamı veriyorsunuz arabayı da çocuğa verin. En azından 23 Nisan'da verin ne olur. Yarın 23 Nisan. Bu 23 Nisan'da zannediyorum daha da bir coşku olacak. İstanbul'da çeşitli programlar var. Birazdan anlatacağım size ama İstanbul'da bizi dinleyen çocuklar için bir hediyem olacak benim. Şöyle. Yarın sabah 9'dan akşam 6'ya kadar olur da eğer yolunuz Osman Bey tarafına düşerse Ramada Plaza Osman Bey Otel'e gidin çocuklar. Ya da annenize babanıza söyleyin, oraya götürsünler sizi. Hemen metronun çıkışında zaten. Orada Cafe Bay Ramada Plaza var. Giriyorsunuz oraya. Beni Nihat abi gönderdi diyorsunuz. Sıcak çikolatayı hediye ediyorlar size. 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklara hediye ediyoruz. Yarın giderseniz eğer Osman Bey Ramada Plaza'ya böyle bir hediyemiz var. Haberiniz olsun. Makam arabasında ne olmalı, ne olmamalı diye soruyoruz. Mutlaka bir ıstakoz olmalı, dans eden ıstakoz. Olursa çok da güzel olurdu. Yani böyle bir kafa sallayan bir köpek oluyordu ya arabanın arkasında, arka camında. Yine böyle oynayan bir ıstakoz. Hiç fena fikir değil, güzel olur. Sahte gülümsemeli, gözüm tutmuyor. Basit takılırsan senin işin çok zor. Makam arabasında alttan ısıtma, alt taraf önemli. Enseden kulağa üfleme. Ensede boza pişmemeli, kulağına karpuz suyu kaçmamalı. Sonra tabii zırhlı olmalı. Çünkü kefenle yola çıkılmıştır ama yine de Yusuf durumları mevcuttur. Arka koltukta mutlaka oyun konsolu olmalı. Kuru yemiş, meşrubat, çikolata, hediyelik eşya dağıtmak için olmazsa olmaz. Bunlar mutlaka olmalı bagajda. Ne olmamalı dersen asla elektrikli olmamalı. Öyle sessiz sedasız makam arabası mı olurmuş? Hiç. Böyle uzaktan gelişini biz titreyerek hissedeceğiz değil mi? Hatta abart egzozlu olmalı. Hayır, ne eksikse söylesinler, biz onu yaptıralım diyor İzmir'den Muzaffer. Önemli itibar çünkü diyor, tabii itibardan tasarruf olmayacağını çok önceden öğrendik biz. Üst düzeyde makam arabaları TOG olsun. Madem yerli ve milli arabamız oldu, zorunlu TOG kullanılsın. E ne oldu? Seçimlerden önce, bir önceki seçimlerden önce hatırlayın. Makam araçları TOG olacak deniyordu. Alındı onlardan birer tane. Ne oldu onlar? Ya. Değil, beni bir salın. Beni bir salın. Arabanın özelliklerini bilmiyorum ama öncelikle içindekinde biraz vicdan olmalı, vicdan diyor dinleyicimiz.
Teslim oldum ve cidden buldum içimden geçenleri, yoksa yok yalanla gizlemedim. Savuşuldum, yamuldum, savruldum, soyundum.
Bu Sancaktepe Belediyesi'ne örnek alarak böyle büyük bir otobüs karavan yapılsa, içine banyo yapılsa, şark köşesi. Orada şark köşesi de vardı değil mi Sancaktepe Belediyesi'nde? Makam banyoları vardı. Makam banyosu.
Beni bir salın. Ya sizle benim yolum aynı değil. Beni bir salın. Beni bir salın.
Ense üflemesi olmayan arabaya ben makam arabası demem diyor Zeynep. Ya bu ense üflemesi nedir diye merak edenler için söyleyeyim. Arkada makamda otururken böyle sağ taraftan enseden bir klima tertibatı oluyor. Havalandırma bölümü oluyor. Oradan üflüyor. Zaten o sırada koltuğun her yerinden üflüyor. Koltuk soğutmalı çünkü. Tabii o zaten var. Isıtması soğutması yani. Tabii bu arada çok sayıda makam arabası olmamalı mesajı da geliyor dinleyicilerimizden. Onu da hemen söyleyeyim ben. Hani makam arabasına karşı olan... Ne münasebet, ne makam arabasıymış diyenler. Yani bunu içselleştirmeyenler, normalleştirmeyenler de var. Bu da güzel.
Sıkıldım bilmişlerden, boş nasihat dinlemekte. Sizle benim yolum aynı değil. Beni bir salın.
Makam arabası olmamalı abi. Allah aşkına ne arabası? Toplu taşımayla gitsinler, gelsinler. Daha iyi çalışırlar, anlarlar o zaman halkın halinden diyor. Ya da kendi arabasıyla gitsin.
Beni bir salın, beni bir salın. Kurt kaparsa kapsın beni, sürüde olmak uyum değil. Beni bir salın, beni bir salın.
Biz ne zaman bu harcamalardan kurtulacağız? Bu harcamalar ayıp harcamalar hale gelecek. O zaman Türkiye'nin ekonomisi düzelecek, göreceksiniz. Bu dediğim de demek ki bir 3 sene, 5 sene, belki daha uzun. Öyle olacak herhalde. 23 Nisan neşe doluyor insan. İstanbul'da acaba ne var ne yok, yarın nasıl kutlamalar var, gelin onlara bir bakalım.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk ve Dünya Çocukları ile birlikte İstanbul'un her bir köşesinde düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali ile kutlanacak sevgili dinleyiciler. Konserler, şenlikler, halk dansları gösterileri, atölye çalışmaları ve renkli oyunlarla çok güzel bir bayram için geri sayım başladı. Üsküdar Sahil Meydanı'nda gerçekleşecek bir büyük kutlama olacak. Daha önce Üsküdar Belediyesi izin vermiyordu İstanbul Belediyesi'nin buralarda Üsküdar Meydanı'nda etkinlik yapmasını, hatırlayınız. Artık veriliyor. İşte bu büyük kutlamanın yanı sıra, yani Üsküdar Sahil Meydanı'nda çok büyük bir kutlama olacak. Bunun yanında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, Müze Gazhane'de, Art İstanbul Feshane'de, İBB Şehir Tiyatroları sahnelerinde, Topkapı Kültür Parkı Amfitiyatro'da ve Müze Gazhane başta olmak üzere şehrin 19 ayrı noktasında birbirinden farklı ve renkli etkinlikler İstanbullularla buluşacak. Mesela az önce söylediğim Üsküdar Sahil Meydanı'nda 23 Nisan akşamı, yani yarın akşam, Ceza ve Zeynep Bastık konserleri müzikseverlerle buluşacak. Bu 23 Nisan Çocuk Festivali etkinlikleri, dediğim gibi birçok mekanda etkinlik var. Bu etkinliklerin ücretsiz biletlerini İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edebiliyorsunuz. İstanbul Senin uygulamasını telefonunuza zaten ücretsiz indiriyorsunuz. Bu uygulama üzerinden ücretsiz biletlerinizi, oradaki etkinlikleri seçiyorsunuz. İstediğiniz etkinliğe biletinizi ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Yine İstanbul Kitapçısı'ndan 23 Nisan'a özel bir kampanya var. Hemen onu da söyleyelim. 23 Nisan temalı resim getiren çocuklara kitap hediye ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapacağınız hayalinizdeki bayramın resmini 23 Nisan'a kadar götürüyorsunuz bir İstanbul Kitapçısı'na ve kitabınızı alıyorsunuz. Seçilen resimler de 24-30 Nisan arasında Minyatürk'te, Müze Gazhane'de, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde ve Dijital Deneyim Müzesi'ndeki sergi alanlarında sergilenecek aynı zamanda. 13 yaş ve altı için geçerli böyle de bir kampanya var aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim biz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Kafa Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la muhabbetin daha sonuna. 22 Nisan Pazartesi gününün sabahındayız. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Zannediyorum bu sene daha da bir coşkuyla kutlanacak. Yayının başında da söyledim. Daha fazla Türk bayrağıyla, daha fazla Atatürk resmiyle, Atatürk posteriyle her yeri süsleyeceğimiz bir bayram olacak. Biz şimdiden hepimizin Ulusal Egemenlik Bayramı'nı, tüm çocukların da Çocuk Bayramı'nı aynı zamanda kutluyoruz. İstanbul'da dinleyen çocuklar için az önce de söylemiştim ama bir hediyemiz de var. Yarın sabah saat 9'dan akşam 6'ya kadar olur da eğer İstanbul'da yolunuz Osmanbey tarafına düşerse Osmanbey'deki Ramada Otel'e gidiyorsunuz. Ramada Plaza Otel, orada Cafe Bay Ramada Plaza var. Benim selamımı söylüyorsunuz, beni Nihat abi gönderdi diyorsunuz. Akşam saat 18'e kadar Ramada Plaza Osman Bey'de sıcak çikolatayı size hediye ediyorlar sevgili çocuklar. Şimdiden afiyet olsun ve iyi bayramlar aynı zamanda. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere. Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.